Biz dışarıda beklerken içeride teslim işlemlerimiz yapıldı. Bizi C bloğa vermişlerdi. Ben daha önce bu cezaevinde bir kez 2 yıla yakın, son kez de 15 gün kadar kaldığım için İlhan'a C blok daha iyidir, çevreyi doğayı görür dedim. İlhan ilk kez cezaevine giriyordu. 12 Eylül'den sonra gözaltı ile tutukluların kaldıkları cezaevi birleştirilmiş, onun için bizi de cezaevine koyacaklarını öğrenmiştik. Mamak Askeri Cezaevi 3 ayrı bloktan oluşuyor. 12 Mart'tan sonra yapımına başlanan yeni bina A blok, hemen yanındaki eski cezaevi binası B blok adını taşıyor. Daha sonra garnizonun aşağısında A bloğa yaya 10 dakika uzaklıkta yan yana er koğuşlarından bir cezaevi yapılmış buraya. C blok adı verilmiş. Daha sonra C blok sırasında 4 koğuş daha cezaevi haline getirilmiş ve bunlar C bloğa bağlı olarak C, D, E, F, G bölümlerini oluşturmuş. Daha içeri girmeden gözaltına alınmaya ilişkin kağıt üzerinde adlarımızın yanına görüşlerimizi sorarak yazdılar. Sol dedik, sol yazdılar. Bizi ilkin A blokta fotoğraf çekme ve fişleme işlemlerinin yapıldığı küçük ve merdivenli bir odaya getirdiler. Burada bizden biraz önce gelmiş 3 kişi daha vardı. Biz oradayken de 2 kişi daha getirildi. Burada bizi merdivenin basamaklarına dizerek sırtımızı duvara dönük tuttular. İlkin saçlı ve bıyıklı fotoğraflarımız çekildi. Kardeşim İlhan'la birlikte ön ve yandan fotoğraflarımızı çektiler. Sonra saç ve bıyıklarımız makine ile kesildi. Yeniden saçsız ve bıyıksız yandan ve önden fotoğraflarımız çekildi. Sonra bize birer fiş verdiler. Fişleri doldurduk. İşgalin belirlendiği yerleri orada görevli bir er yazıyordu. Bizi tek tek karşısına alıyor, hazır ol da sola ve öne döndürerek işgalimizi yazıyordu. Davranışlarını kusurlu gördüklerine hakaret ediyor, cop, yumruk ve tekmeyle dövüyordu. Benim ve kardeşimin ellerine sırada dururken 2'şer cop vurdular ve ikimizi öteki sanıklardan ayırdılar. Sonra işgalimizi yazan er bir yere telefon ederek C bloka gönderilecek 2 gözaltı olduğunu ve büyük arabalardan birini istediğini söyledi. O anda büyük bir araba bulunmadığını söylemiş olmalı ki küçük araba olmaz dedi ve bir iki tümcelik karşılıklı konuşmadan sonra Reo var mı? Reo olur onu gönder dedi. Sonra C bloka telefon ederek 2 gözaltı bulunduğunu, kendisinin araba istediğini söyledi. Gözaltıları teslim almak üzere nöbetçi bir astsubayın gelmesi gerektiğini ekledi. Bir süre sonra içeri bir astsubay girdi. Hangileri diye sordu. Kardeşimle beni gösterdiler. Arkasından içeri bir er girdi. Onun arkasında kapı hizasında 2 er daha vardı. Biz hazır ol vaziyetinde sırtımız kapı hizasındaki duvara dönük bekliyorduk. Astsubayın arkasındaki er bize suçumuzu sordu. Yasak yayın bulundurmak dedik. Yani dedi. Önce anlayamadım. Sağ mı sol mu diye soruyordu. Sol dedik. Sonra bizi oradan aldılar. A bloğun çıkışındaki koridorda yeniden eşyalarımız arandı. Diş fırçalarımızı, macunları astsubay ayağıyla iterek erlere "Bunları alın, birisine verirsiniz." dedi. "Bize hakaret edercesine 10 yaşındaki bebeleri zehirlediniz." dedi. "İçerisi zehirlediklerinizle dolu. Sizin yüzünüzden bizim rahatımız yok." Erleri göstererek de "Bu çocuklar da sizin yüzünüzden geceleri bile uyuyamıyorlar." dedi. Sonra ben önde arabaya binerken sırtımıza cop ve tekmeler inmeye başladı. Önümdeki arka kapısı açık cezaevi arabasına kendimi darattım. Sonra kardeşim aynı şekilde bindi. İçeride karşılıklı kanepeye oturmuştuk. Cezaevi arabası 2 bölümdü. Biri sanıkların, öteki muhafız erlerin oturacağı bölüm. Bu 2 bölümü birbirinden ayıran sürgülü bir kapı vardı. Arabaya eli coplu 4 er bindi. Ve araba daha hareket etmeden bizim bulunduğumuz kısma gelerek ayağa kalkın dediler. Arabanın sol tarafına kardeşimle yan yana ayağa diktiler. Hazır ola getirdiler. Ve 2 kişi benim, 2 kişi kardeşimin ellerine coplarla vurmaya başladı. Coplar acımasızca bütün güçleriyle ve en seri biçimde inmeye başlamıştı. Bir süre sonra ben bağırmaya başladım. Kardeşim bağırmıyordu. Coplar, tekmeler, yumruklar her yanımızdan yağıyordu. Bir ara sırtım arabanın ön yanına dönük bir duruma gelmiştim. Kardeşimi yere düşmüş kapaklanmış gördüm. Yerden doğrulmakta güçlük çekiyordu. İki er tekmelerle, coplarla kardeşime girişmişti. 6 yıl kadar önce kardeşim belinden disk ameliyatı geçirmişti. Onun beli kırık, onu dövmeyin, beni dövün diye yalvardım. Kimse dinlemiyordu. Yüzüme inen şamar ve yumruklardan gözlerimden kıvılcımlar çıkıyordu. Kardeşimi göremiyordum. Karanlıkta arabanın içerisinde ışık yoktu. Araba giderken parmaklıklı küçük pencerelerden dışarı ışıkları yer yer görüyordum. Araba bir kanı gibi yavaş gidiyordu. Kardeşimi gene ayakta dövülürken gördüm. Bu bana yarım saate yakın bir süre gibi geldi. Araba durdu. Arka kapı açıldı. Gene cop ve tekmeler vurularak arabadan indirildik. Biz cezaevine doğru yürüyorduk ki durun durun dediler. Astsubay başlarında burada bizi yeniden dövmeye başladılar. 5 dakika kadar dövülmüştük. Duracak halimiz yoktu. Astsubaya da yalvardık. Bunu daha önce düşünseydiniz dedi. Bu sözden erler daha büyük cesaret alarak daha büyük bir hızla vurmaya başladılar. Bir ara kardeşim yere düştü, kalkamadı. Tekme tokat giriştiler, zorla doğruldu. Bize hazır ola geçmemizi söylediler. Sallanıyorduk, ellerimiz kütük gibiydi. Ellerimizi yana yapıştıramıyorduk. Ellerinizi yanlara yapıştırın diye bağırıyorlardı. Astsubay, bir patlatılmadık hayalarınız kaldı, şimdi onu da patlatırlar diye bağırdı. Bu söz üzerine bize yeniden vurmaya başladılar. Bir süre sonra astsubay yeter dedi. Cezaevinin dış kapısına getirildik. Demir parmaklıklı iç içe iki kapıyı geçtik. Koğuş ile bu kapı arasında bir avlu var. Avluyu geçerek koğuşun kapısına yürüyorduk ki bize sağ köşedeki bir kapıyı işaret ettiler. Oraya yürümemizi söylediler. Bu kapının önüne geldiğimizde arkamızdaki kapıya geldiler. Burada da bizi dövmeye başladılar. Arkadan emir niteliğinde bağırmalar oldu. Koğuşun kapısına döve döve getirdiler bizi. Bu arada kardeşim bir kez daha yere düştü. Sonra zorlukla doğrularak koğuşun kapısında hazır ola getirildik. İki yanımızda iki er vardı. Arkamızdan hazır ol lan, ellerinizi yapıştırın lan diye bağırılıyordu. Yanımızdaki erler içeriye bağırdılar. İçeriden kıdemli olan üç kişi koşarak geldi. Hazır ol da emredin komutanım diye bağırdı. Erler yeriniz var mı diye sordu. Var komutanım dediler. Bunları kabul ediyor musunuz? Ediyoruz komutanım. Sonra kapı açıldı, içeri girdik. Sağdaki koğuşa girdik. Birkaç tutuklu benim yanıma, birkaç tutuklu kardeşimin koluna girdik. Bir ara kardeşimle karşılıklı göz göze geldik. Yüzü yer yer kanlıydı. Gözlerinin içi kanlanmıştı. Birbirimize baktık ve bir şey demedik. Kardeşim benim arka istikametimde 2 adım daha attı ve midem bulanıyor, kusacağım dedi. Yere yıkılıyordu. Tutuklu arkadaşlar koluna girdi, bir yatağa uzattılar. Beni daha içeride bir yere yatırdılar. Sonra kardeşimin üst kısmını soymuşlar. Yanımdaki yatağa getirirlerken gördüm. Kardeşim orada bir dizi üzerine çömelmiş, başı öne düşmüş, ağzı açık duruyordu. İlhan, İlhan dedim. Ses vermeyince İlhan, İlhan dedim. Çocuklar bir şey yok dediler. Bayıldı herhalde diye düşündüm. Kardeşimi hemen yanımdaki yatağa yatırdılar. Arada 40-50 santimlik bir boşluk vardı. Yatırırken biri ayakları tutmuyor dedi. Eyvah dedim içimden. Kardeşim felç oldu. Ölüm hiç aklıma gelmiyordu. Tutuklular arasında doktor dedikleri tıbbiyeli biri vardı. Baktım kardeşime suni teneffüs yaptırıyor. Öldü kardeşim dedim. Yok yok dediler. Bir şey yok. Nabzı biraz zayıf da kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. 15 dakika sonra bir astsubay geldi. Doktor çağırın dedi. 15 dakika kadar sonra sağlık teknisyeni bir astsubay geldi. Bir ambulans isteyin dedi. Bir sedyeye alıp çıkardılar kardeşimi. Öyle upuzun, ağzı açık, gözleri yarı kapalı. Öpmek istedim, bırakmadı tutuklu arkadaşlar beni. gitmişti kardeşim. Oracıkta ölmüştü. Bu gerçeği kabul etmek ne kadar zordu. Suni teneffüs yaptırıyorlardı. Boşunaydı. Ama gene de küçük bir ümitle bakıyordum. Daha 1-2 saat önce adli müşavirlikten karar beklerken bazen ayağa kalkıyor dolaşıyordu. Ne güzeldi kardeşim o zaman. Yanakları heyecandan hafif kırmızıydı. Güzel bıyıkları vardı. Güzel gözleri gülümsüyordu. Benimle gelirse kendisine sahip çıkarım diyordum. Ölmüştü işte. Ben 3 yaşındaki o kızına, türkülerine ne diyecektim? Babam nerede derse ne diyecektim? Ne kadar severdi türküleri ve türküler ne kadar severdi babasını. Ne yapacaktım? 5 aylık kızı nasıl baba demeyi öğretecekti? Güle, o sevgili eşine ne diyecektim? Biz ne kadar beraberdik. Son kez birlikte fotoğrafımızı çektiler, birlikte dövdüler ama o öldü, ben kaldım. Böyle ağıt yakmaya başladım. Koğuştaki tutuklular sayım için ranzaların yanında tek sıra hazır oldu bekliyorlardı. Devrimcilerin sırasından ağlama sesleri geliyordu ve giderek artıyordu. Sonra beni bu koğuştan çıkardılar. Tüm gövdem sırılsıklam terdi. Darmadağınıktım. Üşütücü bir yel esiyordu. Beni getirildiğimiz F bölümünden yukarıya doğru götürdüler. Bir titreme geldi. Kas katı olup düşecektim. Yeleğimi başıma sardılar. 300-400 metre kadar yürüttüler. Gazinoya getirdiler. Bizi getiren assubay gazinoda televizyon seyrediyordu. Kardeşinin kalbi olduğunu niye söylemedin Muzaffer Bey dedi. Kardeşimin kalbinden rahatsızlığı yoktu ki. Beyin kanamasından öldüğünü bilecek kadar bilincim berraktı. Sürekli susuyordum. Su içtim. Sonra aldılar, G bölümüne bağlı boş bir odaya koydular. Döşek diye bir şey serdiler. Koğuştan tutuklu arkadaşlar 5-6 battaniye gönderdi. Süt, yoğurt, su gönderdi. Bana uyutucu bir iğne yaptılar. Biraz uyumuşum. Hep kardeşimle konuşuyorum. Nöbetçi erlerin sık sık pencereden bakarak beni izlediklerini görüyorum. Birkaç gün uyumuşum sanıyordum. Nice sonra sabah oldu. O gün 8 Kasım Cumartesi hazırlanmamı söylediler. 2 tutuklu arkadaş geldi, üstümü giydirdi. Kollarım, ellerim, bileklerim şişmişti. Kelepçeye bileklerim sığmıyordu. Er, seni kelepçelemeden buradan çıkaramayız dedi ve kelepçeyi bileklerime tutturur gibi taktı. Dişlerini geçiremedi. Beni küçük bir cezaevi arabasıyla A bloğa götürdüler. Daha sonra dikkatimi çeken 2 şeyi belirteyim. Bizi arabaya binerken kelepçelememişlerdi. Oysa bir binadan yandaki binaya geçerken bile gözaltı ya da tutuklunun kelepçelenmesi talimat gereğiydi. Uygulama da böyleydi. Demek ki kelepçeli olduğumuzda kendimizi bir ölçüde de olsa koruyacağımız önceden hesaplanmıştı. İkincisi, beni savcılığa götürdükleri küçük cezaevi arabasına bindiğimde anladım ki bu araba en az 10 tutuklu alabilirdi. Ama pek yüksek olmadığı için bu arabada ayakta dik durmak olanaksız olduğu gibi 4 kişinin serbestçe dayak atacağı kadar da geniş değildi. O zaman da hem bizim dövülmemiz daha sınırlı ve hem de döveceklerin hareketleri daha sınırlı olurdu. Bu da dövülmemizin önceden planlandığını ortaya koyuyordu. Savcılıkta ifademi aldılar, söylediklerimi olduğu gibi yazdılar. Ertesi gün dosyamın gönderildiği savcılıkta yeniden ifadem alındı. İfademde eksik kalan yönleri tamamladım. Savcı, arabada görevli 3 er olduğunu, görevli olmadığı halde arabaya binen 4. eri araştırdığını söyledi. Sonra onu da buldu. Assubay İlkin bizim yalnızca araba içinde dövüldüğümüzü sonradan öğrendiğini söylemiş. Erler bizi hiç dövmediklerini söylüyorlar. Pazartesi günü yeniden savcılığa getirildim. Bazı teşhisler için. O arada ailemizin olaydan haberi olup olmadığını sordum. Bunun komutanlığın işi olduğunu söylediler. Ama komutanlık henüz haber vermemişse kimler aracılığıyla olayı duyuracağımı sordular. Avukatımız, yıllardır aile dostumuz Halit Çelenge haber verilmesini istedim. Kardeşim öleli 4. gün olmuştu. Kimsenin haberi olmamış. Pazartesi günü saat 4 sıralarında haber verilmiş Halit Çelenge. O akşam ailemiz öğrenmiş ve sıkı yönetim bir bildiriyle olayı açıklamış. Ertesi gün Halit Çelenk geldi. Aramızda aralıklı iki tel kafes bulunan bir yerden Halit abiyle görüştüm. Bana tahliyem için istemde bulunduğunu, askeri savcılığın olumlu mütalaa verdiğini, komutanın onayında olduğunu söyledi. Akşam sayımından sonra saat 21 sıralarında hazırlan tahliyesin dediler. Kardeşimle birlikte getirildiğimiz yol ve uğraklardan geçerek nizamiyeye getirildim. Amcam oradaydı. Amca dedim, ikimiz gittik ama yalnız geldim. Eve geldiğimde Cumhuriyet'in İlhan'ın ölüm haberini altı sütuna verdiği için kapatıldığını söylediler. Ertesi gün kardeşimin cenazesini kaldırmaya karar vermişler. Yalnız Cumhuriyet'e ilan verilmiş ama o da kapatılmış. Gazetelerde arkadaşlarım vardı. Onlar aracılığıyla Milliyet ve Hürriyet'in Ankara baskılarına küçük birer ilan verebildik. Ertesi sabah morga gittim. İmam kardeşimin cenazesini yıkıyordu. Gözleri hafif aralıktı. Üst dudağı tüm bedeni acıyormuş gibi gerilmişti. Sakalları biraz çıkmıştı, benim ise uzamıştı. İmam yıkadı, ben ağıt yaktım. Sonra eğildim yüzüne, gözlerini, yüzünü, yüzünün her yerini öptüm, öptüm. Oradan cenazesini Hacı Bayram Camii'ne getirdiler. Biz de ardından geldik. O anda haber alabilmiş olan ilerici, yurtsever, demokrat, devrimci tüm yazarların, gazetecilerin, düşünürlerin, öğretmenlerin, çeşitli meslek mensuplarının katıldığı sessiz ve onurlu bir törenle kardeşimi toprağa verdik. İlhan Erdost yatağında ölseydi, tüm basında haber olması doğaldı. Ama dünya hariç gazeteler hiçbir yasaklama olmadığı halde cenazesinin kaldırıldığı haberini bile vermedi. Dünya gazetesi de benim tahliyemi başlık yaparak vermişti olayı. İlhan'ın ölümü, özgürlük ve demokrasi ilkesini yüksek tutan herkesçe bilinsin isterim. Hasan Cemal, 12 Eylül günlüğü, tank sesiyle uyanmak. Bilgi Yayın Evi, Nisan 1986, Ankara, sayfa 143-154. Hamdi Konur, İlhan Erdoğuz'un öldürülüşünün 7. yılında. İki öldürümün öyküsü. Alışılmışın dışında anmak istiyorum İlhan Erdoğuz'u. Okurlarımın yadırgamayacakları kanısındayım. Ne zaman İlhan'ı düşünsem, ince uzun boyu ve zeki bakışlarıyla Lumumba'yı yanımda görür gibi olurum. Ve ne zaman Lumumba'nın adı geçse, İlhan canlanır gözlerimin önünde. Alışılmışın dışına çıkmamın nedeni burada. Birkaç dosta yazımın konusunu açıkladığımda, Lumumba ile İlhan'ın hiçbir ilgisi yok. Lumumba nerede, İlhan nerede dediler. Doğrusunu isterseniz bu türden ikili bir çağrışımın nereden kaynaklandığını uzun bir süre hiç mi hiç düşünmemiştim. Dostların karşı koymaları üzerine beni bilinçaltı koşullandıran olayın ne olduğunu düşündüm ve sonunda bulduğumu sanıyorum. İkisinin de aynı hunhar yöntemle öldürülmüş olmaları ve benim de her iki ilkelliğin karşısında aynı nefret ve kini duymuş olmam. Bir insanın dövülerek öldürülmesi beni dehşet içinde bırakmıştı. İlhan'ın öldürülmesinin 7. yıl dönümünde ikisini bir arada düşünmüş olmam işte buradan geliyor. Biz konumuza Lumumba ile gireceğiz. Sonra bunu kendisiyle kader birliği içinde hepimize veda eden İlhan'ın öyküsüyle noktalayacağız. Lumumba 1925 yılında Kongo'nun fakir bir köyünde yoksul bir köylünün çocuğu olarak açtı gözlerini. İlk eğitimine Katolik misyonerlerce yönetilen bir okulda başladı. Okumayı çok seviyordu. Okuduğu kitaplar kendisine yeni bir dünya kazandırmıştı. Ne var ki kısa bir süre sonra köyünün kültürü yetmez oldu. Büyük kent özlemi uyandı içinde ve bu da köyünü terk etmesinin bir gerekçesiydi. O yıllarda Kongo yoğun bir bağımsızlık mücadelesi içindeydi. Hiçbir duraksamaya kapılmadan katıldı bu harekete. Önce bir sendikaya girdi. Bunu parti çalışmaları izledi. Ve daha sonra da arkadaşlarıyla yeni bir parti kurdular. Şöyle diyordu Lumumba. Biz de kendi ülkemizde bütün vatandaşlara hiçbir ayrım yapmadan özgürlük, eşitlik, sosyal barış, hoşgörü ve refah sağlayan demokrat ve modern bir devlet kurulmasını istiyoruz. Kahrolsun sömürgecilik ve emperyalizm. Yaşasın Kongo Ulusu ve Afrika Birliği. Lumumba'nın ünü kısa bir süre içinde bütün Afrika'yı sarmıştı. Mücadelesi her yerde ve hatta bizde bile heyecanla izleniyordu. mitinglerin önü alınamıyordu. Gittiği bölgelerde yüz binleri aşan yığınlar tarafından coşkuyla karşılanır olmuştu. Ve böylece sayısız uğraşlardan sonra Kongo ulusu başarılı sona ulaştı. 30 Ağustos 1960'ta iki meclisi olarak Kasavubu'nun devlet başkanlığı ve Lumumba'nın da başbakanlığında ulusal bağımsızlığını ilan etti. Bir yanda bunlar olup biterken sömürgecilerde olan ve bitenleri seyretmekle yetinmemişlerdi. Katanga eyaletinin başkanı ayrılıkçı Moise Tshombe yeni kurulan merkezi yönetimi tanımayarak başkaldırdı. Katanga, Kongo'yu oluşturan eyaletlerin en önemlisiydi. Kongo'nun toprak altı, toprak üstü zenginliklerinin en yoğun olduğu bir bölgeydi. Hatta devlet bütçesinin %65'i Katanga'dan sağlanmaktaydı. Bu nedenle Katanga'sız Kongo düşünülemezdi. Ne var ki bu eyalette gerek ekonomik, gerekse siyasal ve benzeri gibi alanlarda en son sözü Yukarı Katanga Modern Birliği söylerdi. 1906 yılında Belçikalılar tarafından kurulmuştu. Sonra giderek başka yabancı bankaların da katılmasıyla uluslararası nitelikte çok uluslu bir şirkete dönüştü. Bu nedenle Kongo Kurtuluş Savaşı'nın gerisinde ve bütün tertiplerin kaynağında uluslararası çıkar grupları yumaklanmış oluyordu. Katanga'nın başkanı Moise Tshombe, maden birliğinin bir numaralı adamı ve bölücülerin de temsilcisi olarak karşı hareketin öncüsü oldu. Lumumba'nın ise can düşmanıydı. Şöyle diyordu: Kongo bağımsız olduğundan beri bütün ülkede tetiş başlamıştır. Bu bir komünist taktiğidir. Katanga bu yüzden Kongo'dan ayrılıp bağımsız olmaya karar vermiştir. Belçika ile ekonomik işbirliğinin zorunluluğuna inanıyorum. Belçikalılar askeri yardımlarla buradaki insanların hayatını kurtaracaktır. Allah bağımsız Katanga'yı korusun. Tshombe'nin kendine özgü bağımsızlık ilanını Mobutu'nun askeri darbesi izledi. Mobutu, sömürge döneminde Kongo ordusunda Belçikalı subaylar tarafından eğitilen bir çavuştu. Ordunun bir an önce ulusallaştırılmasını isteyen Lumumba tarafından albaylığa yükseltilmişti. Bununla da kalmayarak ona bir de Genelkurmay Başkanlığı payesi vermişti. Böylece Lumumba tarafından layık olmadığı rütbe ve sorumluluklarla donatılan Albay Mobutu, darbeden sonra radyoda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: ülkeyi içinde bulunduğu çıkmazlardan kurtarmak için ordu devlet başkanının da her iki meclisinde görevlerine son vermiştir. Ayrıca her iki meclis 31 Aralık 1960'a kadar dağıtılmıştır. Biz bir askeri hükümet darbesi yapmıyoruz. Sadece barışçı bir devrim yapıyoruz. Ülke işlerini Kongolu teknisyenlerle yabancı uzmanlar yürütecektir. Ordu ülkeyi kurtaracaktır. Darbeyi takiben Mobutu'nun ilk işi Lumumba'yı tutuklatmak oldu. Devlet başkanı Kasavubu'nun da Tshombe ve Mobutu yanında yer alması Lumumba'yı çökertmişti. Çağımızda Afrika gibi az gelişmiş ülkelerin en büyük düşmanı kendi ordusudur yargısı bir kez daha doğrulanıyordu. Dördüncü kaset ikinci yüzün sonu. Lütfen beşinci kasete geçiniz.